Ayrım 9. Ölüme Eş. Bernhard Eichner. Sayfa 108. Bloom içiyor. Öyle şaşırtıcı ki bu kadar kolay olabileceği hiç aklına gelmemişti. Onun otelin eski sahibinin oğlu olduğu, en azından böyle bir ihtimalin olduğu. Fotoğrafları çeken adam o beş sapıktan biri. Belki de Mark'ın katili. Dunya otelde çalıştığı sırada sık sık orada kalıyordu. Hafta sonları geliyordu diyor Hackspiel. Arkadaşlarıyla bir fıçı bira açıyordu. Dağlarda parti, patronun oğluydu ve ona göre de davranıyordu. Hackspiel ondan tiksiniyor, hakkında olumlu tek kelime bile etmiyor. Edwin Schönborn patronun oğluydu, nazlıydı, şımarıktı. Hackspiel hikayeler anlatıyor ama hiçbiri Schönborn'u katil yapmıyor. Yine de Bloom ters bir şeyler olduğunu, bir şeylerin doğru olmadığını, doğru iz üzerinde olduğunu hissediyor. Hackspiel bir içki daha ikram ediyor ve bir şeytan maskesi satın alması için onu ikna etmeye çalışıyor. Bloom sadece gülümsüyor. Alkol içindeki her şeyi ısıtıyor. Heyecanlı bir sonraki adımı planlıyor. Edwin Schönborn'u ziyaret edecek, onunla konuşacak. Bunun da bir ilgisi olup olmadığını araştırıp bulacak. Ya da her şeyin sadece tesadüf olup olmadığını. Bloom içmeye devam ediyor. Eve nasıl döneceğini düşünmüyor. Yırtık pırtık kanepede oturuyor ve şeytan oymacısını dinliyor. Söylediği şeylerin çoğu zırva. Bunu seziyor. Yine de pek çok şey gerçek olmalı. Bu kaçık ihtiyar belki de Bloom'u bir anda hedefe ulaştırdı. En kolay çözüme inanmak istiyor. Mark'ın da öyle yaptığını tahmin ediyor. En akla yakın olandan araştırmaya başladığını. Edwin Schönborn'un Dunya ve diğerlerini kaçırmak için yeterince imkanı vardı. Binayı avucunun içi gibi biliyordu. Onları bayıltmak için fırsatı vardı, yakınlarındaydı. Dunya oradaydı, o oradaydı. Elena ve Yun. Nasıl kaçıracağını planlama ve kimsenin dikkatini çekmeden planını uygulama imkanı vardı. Edwin Schönborn, Tirol'un en nüfuzlu adamlarından birinin oğlu. Bloom ona gidecek yarın. Etrafındaki her şey dönüp durmayı keser kesmez. 7 sert içki, ağzına kadar dolu büyük bardaklar. Bloom artık motosiklet süremez. Gitmek istiyor ama Hackspiel onu alıkoyuyor. Motosikletin anahtarını elinden alıp gerisin geri kanepeye itiyor onu. Küçük hanım, burada kalıyorsun diyor. Sonra huzur içinde bir şeyler oymaya devam ediyor. Bloom Carl'ı arayıp kısaca ondan çocukları yatırmasını, Dunya ile ilgilenmesini rica ediyor. Bir aksilik olduğunu, lastiğinin birinin patladığını, sabaha kadar beklemek zorunda olduğunu, endişelenmemesini ve kızları onun yerine öpmesini söylüyor. Sonra öylece uzanıyor ve oymacı bıçağının yumuşak çam ağacına batışını seyrediyor. Bir saati aşkın süre sonra bir şeytan çıkıyor ortaya. Ağaç odun olmaktan çıkıyor. Bloom'un gözleri onun nasıl biçimlendiğini, ağzını ardına dek yavaş yavaş açtığını, dişlerini gösterdiğini görüyor. Bir şeytan dünyaya geliyor. Şeytanlar aldı Dunya'nın hayatını. Maskeli adamlar. Yüzü olmayan, adı olmayan adamlar, kim oldukları bilinmeyen, onlar her yerde, duvarlarda, Bloom'un kafasında gözlerini kapatmaya korkuyor. Birdenbire her şey dönmeye başlıyor. Gözlerini açık tutmak için ne kadar çabalarsa çabalasın olmuyor artık. Kirpikleri öyle ağır ki şeytanlar onları aşağıya doğru bastırıyor. Derinlere, iyice, ta ki her şey kararana dek. 16. Bölüm. Bloom emniyet binasının önüne park ediyor. Uyandığından beri başka bir şey düşünemiyor. Yardıma ihtiyacı var, bundan emin. Tümüyle bakıldığında bu mesele onun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyük. Bildikleri, Dunya'nın ona anlattıkları, Mark'ın kayıtları. Massimo ile konuşmak ona açılmak zorunda. Gözlerini açtığından beri bunu düşünüyor, bildiklerini ona söylemek zorunda. Tek başına baş edemez, baş etmek de istemiyor. Dayanmak, sırtını dayamak istiyor. Her şeyi onun ellerine bırakmak istiyor. Bir sonraki adıma o karar vermeli, deşmeli, kendisi geri çekilmek, çocuklarıyla, Dunya'yla ilgilenmek istiyor. Onun için iltica başvurusu yapmak, belki ona bir iş bulmak. Gözlerini açtığında hava hala karanlıktı. Huck Spiegel elindeki ağacı oyarken bir ara sandalyeden düşmüş olmalı, yerde yatıyor. Kollarını bacaklarını iki yana açmış, yüksek sesle horluyordu. Bu gürültü Bloom'u uyandırmış, onu rüyalarından çekip almıştı. Ona teşekkür borçluydu. Çünkü rüyaları tüyler ürperticiydi. O perişan evde Huck Spiegel'in yanında uyanmak kurtuluş gibiydi. Derin derin nefes aldı ve ona ıstırap veren şeylerden silkinmeye çalıştı. Usulca kalktı, Huck Spiegel'in göğsünün üzerine 200 avro bıraktı ve evden çıkıp geceye doğru yürüdü. Saat sabahın 5'iydi. Dışarıda kimsecikler yoktu. Bloom otobanda tek başınaydı. Sadece düşünceleri ve Innsbruck'a yaklaştıkça giderek daha da somutlaşan kararı. Fotoğrafçıyı tek başına aramak tehlikeliydi. Bu insanların ne kadar ileri gidebileceklerini biliyordu. Dunya en kötüsünü düşünürken bir cinayet daha işlemekten çekinmeyeceklerini söylerken muhtemelen haklıydı. Bloom eve çocuklarına gitmek istiyordu. Onları tehlikeye atmak istemiyordu. Olabilecek daha başka şeylere engel olmak istiyordu. Onları korumak zorundaydı. Carl'ı, Reza'yı, ona en yakın insanları. Madem ki her şey gerçekti, o zaman her şeye burnunu sokmaktan vazgeçmeye mecburdu. Massimo'ya gitmeliydi hemen. Tirol'un tepelerinde saatte 200 kilometre hızla ve baş ağrısıyla. Emniyetin giriş kapısında onu sordu. Bloom gece nöbetinde olduğunu biliyor. Dün Sölden'e gitmeden hemen önce telefonda konuştular. Ona haber verdi. Massimo onun için her şeyi yapar, bunu biliyor. İki eli kanda olsa yardımına koşar. Karısını şu ana kadarki hayatını bırakır gelir. Öyle bakıyor ki Bloom'a, öyle dokunuyor ki. Bloom biliyor ve onun yanında olduğunu bilmek hoşuna gidiyor. Çaresiz ve yaralı olduğunda orada bir omuz olduğunu bilmek. Omuzlar, kollar, eller. Bloom merdivenlerden yukarıya ikinci kata çıkıyor. Bildiği bir yer burası. Mark sık sık getirirdi onu buraya. Yaramaz çocuklar gibi korkuluklardan aşağı kayardı Bloom. Mark peşi sıra koşarak inerdi basamakları. Bloom Massimo'nun ofisinin kapısını açıyor ve ona sürpriz yapıyor. Onun o aydınlık yüzünü görmek, sarılışını hissetmek öyle mutlu ediyor ki Bloom'u. ''Bana yardım etmelisin.'' diyor. Bloom'un birlikte köşedeki bir kafeye gitmek için ısrar etmesine gerek kalmıyor. Massimo onu gördüğüne seviniyor. Kafasındaki şeytanları, dünyanın onun zihninde yeşerttiği görüntüleri kovalıyor. Massimo'yu görmek iyi geliyor. O küçük pastanede onun yanında oturmak. Bloom titrediğinden Massimo elini tutuyor onun. Elini çekmiyor ve Massimo diğer eliyle Bloom'un yüzüne düşen saçlarını okşayarak yüzünden çekiyor. Bloom nereden başlaması gerektiğini düşünüyor, ona ne söylemesi gerektiğini. Tüm o inanılmaz hikaye kahvaltıda. Başı ağrıyor, su içmedi, her şeyi ona anlatmalı şimdi, en başından. Dikkatlice başlıyor. Mark'ın çalışma odasıyla, onun eşyalarını düzenlerken kayıtları nasıl bulduğuyla, o kadının yabancı sesiyle. Massimo dinliyor, önce hiçbir şey söylemiyor, dikkatle dinliyor, Bloom'un sözünü kesmiyor. Bloom'un nereye varacağını henüz bilmiyor. İçinden çıkamadığı şeyin ne olduğunu. Dunya'nın adını söylediği ana dek sadece dinliyor. O anda sevecen bir tavırda kesiyor sözünü ve korkularını dindiriyor. Bloom'un içinden Mark'ın telefonunda kayıtlı olanları anlatmak gelmiyor artık. Dunya'yı bulduğunu, onunla konuştuğunu, Dunya'nın şu anda Bloom'un evinde oturmuş onun dönmesini beklediğini de. Sölden'e gittiğini ve bunu Dunya'ya yapan adamlardan birinin fotoğrafçı Edwin Schönborn olduğunu tahmin ettiğini ona söylemek içinden gelmiyor. Mark'ın ölümünün muhtemelen kaza değil cinayet olduğundan söz etmek hiç gelmiyor. Bunların hiçbirinden bahsetmek gelmiyor içinden. Çünkü Massimo her şeyi tersine çevirip karanlık ve kasvetli her şeyi yine rengarenk kılıyor. Bloom'u sakinleştiriyor, her şeyin saçmalık olduğunu söylüyor ona. Kadının ne kadar ustaca yalan söylediğini, tüm bunların bir ruh hastasının palavralarından başka bir şey olmadığını söylüyor. Hepsinin yalan olduğunu, Dunya'yı çok iyi hatırladığını, psikiyatri kliniğinin şefi onun halüsinasyon gördüğünü söylüyor. Dunya uyuşturucunun etkisi altındaydı, hastaneden kaçtı. Oysa herkes ona yardım etmeye çalışıyordu. Mark, Massimo ve daha pek çoğu. Bloom dinliyor, ağzını açmıyor. Söylemek istediği her şeyi kendine saklıyor. Dilini yutmuş gibi sadece izliyor Massimo'yu. Ne dediğini, Mark hakkında, Dunya hakkında. Nasıl da birdenbire değişiyor her şey. Bloom'un dünyaya bakışı, inandığı ne varsa hepsi yalan. Dunya'nın gerçeği söylediğine kayıtsız şartsız inanmak isteyen sadece Mark'tı. Sadece o. Massimo o zamanlar ona bu işin peşini bırakmasını, daha önemli şeylerle ilgilenmesini tavsiye etti. Ama Mark peşini bırakmadı. Boşa kürek çekiyordu. Sadece bir kurtarma denemesi daha. Bir teknede hoş bir genç kadını, psikiyatri kliniğindeki bir yatakta hoş bir genç kadını. Bloom susuyor. Pek çok şey söylemek istiyordu ama şimdi sesi çıkmıyor. Dunya'nın anlattıklarının 10 dakika öncesine kadar emin olduklarının artık önemi yok. Tek bir düşünce var aklında, susmayan. Herkes onu uyardığı halde Mark neden onunla buluştu? Massimo'nun yüzündeki bu acıma ifadesi neden? Ne biliyor? Mark ne yaptı? Dunya'nın hikayesiyle hiç ilgisi olmayan bir şeyler mi var? Bloom her şeyin alt üst olmasından, Mark'ın canını yakmasından korkuyor. Massimo'nun elini tutuyor ve ondan gerçeği söylemesini rica ediyor. Her şeyi göze alıyor. Mark'ın Dunya'yla bir ilişkisi olup olmadığını, ona söylemesi gerektiğini, bunu bilmek istediğini söylüyor. Ama Massimo hiçbir şey söylemiyor. Mark'ın onun arkadaşı olduğundan başka konuşmaktan kaçınıyor. Mark'ın Bloom'u aldatıp aldatmadığından, her şeyi berbat etmek üzere olup olmadığından hiç bahsetmiyor. Bloom'dan tüm bunları unutmasını, o kayıtları kayıp bir ruhun akıl almaz kurguları olarak kabul etmesini ve bunu daha fazla kafasına takmamasını rica ediyor. Mark'tan şüphe etmemesini rica ediyor, bir an bile. Bloom kalkıp gidiyor, veda etmiyor, kapının dışına atıyor kendini, nefes almak zorunda, hava almak, az önce ne olduğunu anlamak istiyor, sadece yürüyor. Adımları birbirini kovalarken motosiklet olduğu yerde duruyor. Hava, durmadan yürümek, Massimo'nun bakışları, Mark, yine her şey karman çorman, Mark yine kalbini paramparça ediyor, yine her şey katlanamayacağı kadar gürültülü, her şey acı veriyor. Hatıraları, paylaşmış oldukları her şeyi tehdit ediyor. Massimo'nun söyledikleri ve söylemedikleri, istemese de zihninde canlandırıyor. Mark ve Dunya bir otel odasında, dördüncü buluşmadan sonra başka ne olabilirdi ki? Birbirlerine aşık olmuşlardı. Mark onun acısına ortak olmuştu. Başından beri var olan, bir kurt gibi bedenini kemiren o düşünce işte yine orada. Mark'ın tüm o yıllar boyunca ona asla yalan söylemediğine ne çok inandıysa, şimdi bir o kadar çok şüphe ediyor bundan. Mark artık yok, kendini savunamaz. Bloom'u kollarına alıp ona uyanmasını, rüya görmeyi bırakmasını söyleyemez. Gözyaşları günlerdir yoklardı. Bloom kendini avutmuştu Mark'ın yaptığı şeyleri, kendisi yaptığı için ona yine yakındı. Onun sürdüğü izin peşinden gitmeyi denedi. Hedefleri aynıydı. İkisinin de duyguları aynıydı. Dunya'nın uyuşturucu bağımlısı bir evsizden fazlası olduğuna, ağzından çıkan her kelimenin acımasız gerçekler olduğuna Mark inanmıştı. Bloom da ve kıskançlığı elini kolunu bağlasa, onu neredeyse soluksuz bıraksa da hala inanıyor. Hatıralarının lekelenebileceği düşüncesi onu uçurumdan aşağı sürüklüyor. Bloom hiç durmadan kendine sakinleşmek, doğru düşünmek zorunda olduğunu söylüyor. Şüphelenmemeli Mark'tan, Dunya'dan, her şey Dunya'nın söylediği gibi oldu. O kadına inanıyor, Mark'a inanıyor. Mark yardım etmek istediği için buluştu onunla. Sadece bu yüzden. Massimo ne derse desin, her şey kulağa ne kadar imkansız gelirse gelsin. Bütün eyalette bundan, o bodrumun, o adamların varlığından emin olan tek kişi o olsa bile önemli değil. Bloom bunu Dunya'nın gözlerinde gördü, tıpkı Mark gibi. Bu yüzden şimdi duracak ve arkasını dönecek. Derin bir soluk alıp gerisin geri motosikletine doğru yürüyecek ve evine gidecek. Çocuklarına sarılacak ve o fotoğrafçının telefon numarasını araştırıp bulacak. Dunya'nın hikayesi için bir delil bulacak. Somut gerçeklerle Massimo'yu uydurma bir hikayeden daha fazlası olduğuna ikna edecek. Mark'ın o kadına merhametten başka hiçbir şey hissetmediğini gösterecek. 17. Bölüm. Dunya tüm günü yatakta geçirdi. Carl onu sık sık kontrol ediyordu. Nela'nın yatağında yatıyor, pembe yatak örtüsüne iyice sarınıyordu. Çocukların kokusu ona kendini iyi ve güvende hissettiriyordu. Saatlerce uyudu. Sadece Carl bir şeyler yemek zorunda olduğu konusunda ısrar edince çıktı çocuk odasından. Bloom gece eve gelemeyeceğini söylemek için aradığında Dunya uyuyordu. Carl'ın dediğine göre saklanacak güvenli bir delik bulmuş, yaralı bir hayvan gibiydi neredeyse. Dunya içten de misafirperverlikleri için defalarca teşekkür etti ama yalnız kalmak istiyordu. Çok gerekmedikçe Carl ve Reza ile konuşmuyordu. Çocuklar içinse yüzünde daima bir tebessüm vardı ama bundan fazlasını veremiyordu onlara. Uma ve Nela'dan Dunya'ya saygı göstermelerini rica etti Carl. Annelerinin arkadaşının yorgun olduğunu, uzun süre uykusuz kaldığını söyledi onlara. Başka bir açıklama bulamadı. Bloom 5 saat önce eve geldiğinde Dunya hala uyuyordu. Küçük bir çocuk gibi yatıyordu. Kıvrılmış, dizlerini karnına çekmiş. Bloom yatağın yanında ayakta duruyordu. Tıpkı başka zaman Nela orada yatarken yaptığı gibi. Dunya'yı seyrediyor ve içindeki son şüphe kırıntısının da kaybolduğunu hissediyordu. Dunya yardıma muhtaçtı. Orada öylece yatıyordu. Öylesine parçalanmıştı ki. Parçalanmış bir kağıt gibi. Muhtemelen yıllardan sonra ilk kez doğru dürüst bir yatakta hiçbir şeyden korkmak zorunda olmadığı, hiç kimsenin onun canını yakmadığı, kimsenin onu kovmadığı bir yatakta yatıyordu. Yüzü huzurluydu, sıkıca tutuyordu yatak örtüsünü. Bloom kapıyı kapattı ve yukarıya Carl'ın yanına gitti. Çocuklar ata biner gibi sırtına çıkmıştı, odanın içinde dolaşıyorlardı. Bloom acele etmiyor. Çocuklarla baykuşlar yapıyor, küçük kumaş keseler dikip içlerini kağıtla dolduruyor ve üzerlerine gözler, burunlar, ağızlar yapıştırma işini çocuklara bırakıyor. Baykuşlar, çocuklar baykuşları sevdikleri için. Nedendir bilinmez kumaştan yapılmış o küçük baykuşlarla evin içinde neşeyle koşturuyorlar. ''Uçuyoruz anne, biz baykuşuz anne, huuu.'' İki çocuk öyle tasasızlar ki babalarını özlediklerine, onun geri gelmeyeceğini anladıklarına dair hiçbir şey okunmuyor o anda yüzlerinden. Hiçbir şey, sadece baykuşların verdiği mutluluk. Baykuşların uçtukları ormanın yanıp kül olmasını istemedikleri için, ateşin ortasında hayatları uğruna koşacak güçleri olmadığı için böyle. Başka türlü yapamazlar. Bu konu hakkında konuşulmasını, hatırlatılmasını istemiyorlar. Çok acı verdiği için. Kötü ve endişe verici olduğu için, konuşulur ve hatırlatılırsa küçük kalpleri paramparça olacağı için. Doğal yolu olanları yok saymak, ellerinden geldiğince yüzleşip durmamak, acıyla, gözyaşlarıyla, baba özlemiyle, baykuşlarla oynamak, peluş köpekler ve kedilerle, resimli kitaplara dalmak ve gülmek, ellerinden geldiğince, çoğu zaman, sadece bazen ne yapsalar olmuyor. 4 gün önce Uma yoldaydı, orada duruyor ve bağırıyordu tekrar tekrar. ''Baba, buraya gelmek zorundasın, lütfen baba gel.'' Tek başına aşağıya yürümüş, ana kapıdan dışarı çıkmış, onun öldüğü yere gitmişti. Bağırışları olduğu gibi yukarıya geliyordu. Bloom aşağıya koştu ve Uma'yı kucağına alıp sıkıca bastırdı göğsüne. Uma'nın acısını dindirmek için söyleyecek söz bulamadı, ikisi de çaresizdi. O boş yol acı veriyordu. Görünürde hiçbir şey yoktu artık. Kan yoktu. Her şey hiçbir şey olmamış gibiydi. Mark'tan geriye kalan hiçbir şey yoktu. Sadece Uma'nın titreyişi. Gerçek onu korkuttuğu için. Bloom internette Edwin Schönborn'u ararken, ana sayfasında gezinirken ve numarasını çevirirken, baykuşlar yapıştırılmış gözleri, burunları ve ağızlarıyla oturma odasında bir o yana bir bu yana uçuyorlar. O fotoğrafçıyla konuşup randevu alırken baykuşlar banyoya konuyorlar. Çok spontane her şey. Bir oyun oynamaya karar veriyor. Övgüler yağdırarak ağına düşürüyor onu. Sadece onu istediğini, çıplak fotoğraflar çektirmek istediğini, onun ülkedeki en iyi fotoğrafçı olduğunu söylüyor. Ya siz ya da hiç kimse diyor. Bir gün bile beklemek istemiyor Bloom, bilmek istiyor hemen. Onunla çekimlerin nasıl yapılacağını görüşmek istiyor. Somut bir şeyler düşündüğünü, şu anda tesadüfen şehirde olduğunu, paranın hiç önemli olmadığını söylüyor. Her yolu deniyor ve bir randevu alıyor. Bir saat sonra atölyesinde olacağını söylüyor. Fotoğrafçı bunu duyduğuna seviniyor. Gerçekten bu kadar hızlı ilerlemeyi beklemiyordu Bloom. Telefonu kapatıyor ve Carl'dan çocuklara yine göz kulak olmasını rica ediyor. Sonra duş alıyor, giyiniyor ve şehre gidiyor. Çarpıntı, kaybedecek zaman yok artık. Öğleden sonra. Adres Herzog Friedrich Caddesi, Altstadt Innsbruck. En iyi yerde kira bir servet tutuyor olmalı. Bloom kapının önünde duruyor ve zili çalıyor. Ağır adımlarla yukarıya çıkıyor. Derin derin nefes alıp veriyor. Sinirlerine hakim olmaya, sakin kalmaya çalışıyor. Ona ön yargılı davranmayacak, sadece onunla konuşacak. Fotoğraflar, nü çekimler, yaptığı iş hakkında ve görüşmeyi kaydedecek. Sesini eve götürecek ve Dunya'ya dinletecek. Bloom kayıt tuşuna basıyor derken atölyenin kapısı açılıyor. Edwin Schönborn gülümseyip ona elini uzatıyor. 9. ayrımın sonu. Sayfa 120.